Ayrım 51.
Sayfa 374. 11 Eylül 1922 günü Peyam Sabah gazetesinde Mihran Efendi'nin bir açıklaması yayımlanır. Ali Kemal gazeteden uzaklaştırılmıştır. Vahdettin Mütareke gayesinde sayfa 433. Dipnot, Kazım Karabekir bu işbirlikçi gazeteciler için diyor ki, bu melunların düşmanlık cihetinden İngilizlerle Yunanlardan hiçbir farkları yoktur. Hatta birçok cihetlerden bunlar karşımızdaki silahlı düşmanlardan daha beter sayılmalıdır. Aktaran Fethi Kandemir, İstiklal Savaşı'nda Bozguncular ve Casuslar sayfa 17. 11. Şehzade Ömer Faruk Efendi konusu. Kadir Mısıroğlu'nun bu konudaki iddiasını aktarıyorum. İş bu şekle girince, yani Mustafa Kemal'in H. Ertürk ve Albay Budiyenli ile yaptığı konuşmaları öğrenince, Sultan Vahidettin Milli Hareket'in başına hanedandan birinin geçmesini arzu etmiş ve bu maksatla Şehzade Ömer Faruk Efendi'yi Anadolu'ya göndermiştir. Veyahut da Ömer Faruk Efendi'nin kendiliğinden Anadolu'ya gitmiş olduğu kabul edilse bile, bu keskin dönüşün sebebi şu, çünkü Ömer Faruk'u Vahidettin'in yollamadığını Mısıroğlu da biliyor. Sultan Vahidettin'in en azından bu harekete muvafakat etmiş, yani izin vermiş, kabul edilmesi gerekir. Ama Ömer Faruk anılarında tam tersini söylüyor. Çünkü Mustafa Kemal Paşa tarafından geri çevrilerek İstanbul'a gönderilen Ömer Faruk Efendi'yi huzuruna çağıran Sultan Vahidettin'in ona cevabı şu olmuştur. Seni kabul etmeyeceğini biliyordum oğlum. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın saltanat ve hilafete karşı kötü emeller beslediği bir kere daha belli oldu demekle yetinmiştir. Dipnot. Bu bilgiyi Ömer Faruk Efendi Mısır'dayken Şevket Efendi'ye anlatmış. O da Fransa'dayken 1968'de, yani olaydan 47 yıl sonra Kadir Mısıroğlu'na aktarmışmış. Sarıklı Mücahitler sayfa 59, 32 nolu dipnot. Kulaktan kulağa oyunu oynuyor bunlar. Bir söylentiyi belge sanan ve sayan Hasan Hüseyin Ceylan da şöyle yazıyor. Ömer Faruk Efendi'nin İstanbul'a dönmesiyle babası Vahidettin tarafından teselli edilerek üzülme, müteessir olma oğlum, seni kabul etmeyeceğini biliyordum denildiğinde bugün bir tarihi gerçek olarak hemen herkes bilmektedir. Yok yahu. İzni veya muvafakati dışında gitmiş olsaydı ona ceza vermesi icap etmez miydi? Böyle buhranlı bir zamanda padişahın damadı ve hanedana mensup olan bir şehzadenin Anadolu'ya gitmesi elbette birçok yorum ve olaylara yol açabilirdi. Dipnot, hanedana mensup şehzade ne demek? Hanedana mensup olmayan şehzadeler de mi var yoksa? Düşünüp taşınmadan yapılacak bir iş değildi. Şehzade M. Şevket Efendi tarafından Tercüman gazetesi yazarı Murat Sertoğlu'na verilen ikinci belgede, birinci sahte Hattı Hümayun'du, ikincisi Mustafa Kemal'in Ömer Faruk'a yolladığı telgraftır. Bu hususu aydınlatmaktadır. Dipnot, Tercüman gazetesi 5 Temmuz 1967, Mısıroğlu bu belgeyi ilk kez M. Şevket Efendi'nin açıkladığı izlenimini vermeye çalışıyor. Oysa söz konusu belgenin orijinali 1952 yılında resimli tarih mecmuasına yayımlanmıştır. Sayı 30, sayfa 1557. Bu benim bildiğim. Belki daha önce de bir yerlerde yayımlanmıştır. Sultan Vahidettin'in Milli Hareket'in başına geçmesi maksadıyla Anadolu'ya gönderdiği Şehzade Ömer Faruk Efendi İnebol'dan geri dönmüştü. Dipnot. Mısıroğlu diyor ki, şehzadeleri de Milli Hareket'in başına yollayamazdı. İngilizlerin bunu bahane ederek kendisini atmaları ve askeri işgal altındaki İstanbul'u siyasi ve ebedi olarak işgal etmeleri ihtimali vardı. Osmanoğullarının dramı sayfa 88. Milli Harekat'ın başına şehzadelerinden birini geçirseydi, bu takdirde Mustafa Kemal'e güya karşı olan İngilizlerin kendisine ve ailesine sınırsız bir surette zulmedecekleri muhakkaktı. Sarıklı Mücahitler sayfa 99. Aynı Mısıroğlu, aynı kesinlikle Ömer Faruk'u yollayanın da Vahidettin olduğunu ileri sürüyor. Öyleyse İngilizler Vahidettin'i neden tahtına atmadılar, neden Vahidettin'e ve ailesine sınırsız bir surette zulmetmediler? Mısıroğlu bir açıklama yapmamış, izniyle ben açıklıyorum. İngilizler olayı öğrenmişler ama üstünde bile durmadıkları gibi, Bilal Nehşimşir İngiliz belgelerinde 4. cilt, sayfa 57, 219. Her istediğinde de Vahdettin'e hayatı için güvence vermişlerdir. Çünkü aralarında çok sağlam bir dostluk vardır. Nitekim Vahidettin de İstanbul'dan ayrılırken eşlerini General Harrington'a emanet edecektir. Harrington'ın anılarından aktaran N.H. Uluhi Fethin Sonu sayfa 81. Gerisi masaldır. Bunun sebebi de Mustafa Kemal Paşa'nın aldığı siyasi telgraftı. Dipnot, telgrafın sadeleştirilmiş metni. Telgrafınızı büyük bir memnunlukla aldık. Anadolu'yu onurlandırmanız acı tarihi örneklerin de gösterdiği üzere hanedan ileri gelenleri arasında bazı yanlış değerlendirmelere sebep olacağı ve tam bir birlik halinde bulunan milli kamuoyunu yeniden karışıklıklara düşürmek gibi olağanüstü sakıncalara da yol açacağından vatanın ve milletin hanedanın bütün ileri gelenlerinin hizmetlerinden yararlanabileceği zamanı bekleyerek şimdilik İstanbul'da kalmaya devam etmenizin bilinen vatanseverliğinizin gereği olarak görülmekte olduğunu saygıyla arz ederim. 27 Nisan 1921 TBMM Başkanı Mustafa Kemal. Bu telgrafın tarihine dikkat edilirse 27 Nisan 1921 yani 1337 olduğu görülür. Yani henüz hiçbir zafer kazanılmış değildir. Meclis açılalı da henüz 4 gün olmuştur. Bu telgraf Mustafa Kemal hakkındaki şüpheleri kuvvetlendirmiş ve Sultan Vahidettin'i asla tatmin etmemişti. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikinci grup adıyla anılarak muhafazakarlıklarıyla tanımış bulunan muhalif mebusların ısrar ve sıkıştırması üzerine meclis adına Mustafa Kemal imzasıyla bütün millete hitaben bir beyanname dağıtılmıştı. 59. dipnotta bu bildirinin metnini de veriyor, öyleyse bildirinin yayımlandığı tarihi de biliyor. Diğer birçok tarihi belgelerde olduğu gibi bunda da hilafet ve saltanata bağlılık açıkça belirtiliyor. Sarıklı Mücahitler sayfa 59-63-61. Sayfada telgrafın klişesi var. Bu yutturmacaları değerlendirmeden önce Vahidettin'in Kurtuluş Savaşı'nın başına geçmek üzere Anadolu'ya gönderdiği iddia edilen Ömer Faruk Efendi'yi tanıyalım. Son halife Abdülmecid Efendi'nin oğludur. 1898 doğumlu. Avusturya'nın Trezyanum Askeri Koleji'ni bitirmiş, 1919 Haziran'da Türkiye dört bir yanından işgal altına alınırken İsviçre'nin Territet kasabasında yaz tatili yapmaktadır. Dipnot Rıza Tevfik, biraz da ben konuşayım, sayfa 84. Almanca ve Fransızca biliyor. Dipnot, M. Müftüoğlu, Yalan Söyleyen Tarih Utansın, 4. sayfa 272. Müftüoğlu, Ö. Faruk'un kurmay olduğunu yazıyor ama ilgisi yok. Askeri liseden kurmay çıkılır mı? Harp Akademisi'ne devam etmediğini özel hocası Asım Gündüz açıklamaktadır. Hatıralarım sayfa 37. Ama Türkçe tahsili ve edebiyatı zayıf. Dipnot, Abdülmecid'in eski yaveri Yümlü Üresi'nin anılarına dayanarak N.H. Ulu, Halifeliğin Sonu sayfa 34. Anadolu'ya geçtiği sırada 23 yaşında. Dipnot, Ömer Faruk'un açıklaması. O zaman 1921'de 23 yaşındaydım. Resimli Tarih Mecmuası sayı 30, 1952 sayfa 1557. Vahidettin'in kızı Sabiha Sultan'la bir yıldan beri evli. 4 Şubat'ta bir çocukları olmuş. Dipnot, Yeşke, TKS kronolojisi sayfa 138. Ömer Faruk'un bacanağı İyi Hakkı Oktay diyor ki, bu çift arasında sürekli bir saadet vücut bulamamıştır. Gerek Sabiha Sultan ve gerekse Ömer Faruk Efendi bu evlenmeden memnun görünmemişler ve neticede birbirlerinden Mısır'da sürgündeyken ayrılmışlardır. Yanya'dan Ankara'ya sayfa 372. Piyade Yüzbaşısı K. Mısıroğlu, Osmanoğulların Dramı sayfa 175. Kurmay Albay Asım Gündüz'den özel ders alıyor. Asım Gündüz, hatıralarım sayfa 37. Göğsü hiçbir hizmet karşılığı olmayan nişanlarla dolu, yakışıklı, ateşli, toy bir şehzade. İşte Mısıroğlu'nun Vahidettin'in milli mücadelenin başına geçmesi için Anadolu'ya yolladığını iddia ettiği şehzade bu. Ömer Faruk Efendi nasıl geçecekti acaba milli mücadelenin başına? Hangi sıfatla? Meclis başkanı mı olacaktı? Yaşı dolayısıyla milletvekili seçilmesine bile imkan yok ki meclis başkanı olabilsin. Yoksa askeri kolej bilgisi ve sıfır savaş deneyimiyle başkomutan olup savaşı mı yönetecekti? Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, İsmet İnönü, Nurettin Paşa, Yakup Şevki Subaşı gibi komutanlar bu 23 yaşındaki operet askerin emrine girecekler ve Ömer Faruk Efendi de onlara emir mi verecekti? Öylesine ölçüsüz, yakışıksız, gülünç bir iddia ki insan kahkaha ile gülmeli mi yoksa bu iddiaları ciddiye alanları düşünüp hüzünlenmeli mi kestiremiyor. Öteki bilgilere gelince, yalnız Mustafa Kemal'in telgrafının tarihi doğru, gerisi baştan başa atmasyon. 1. Şehzade Ömer Faruk Efendi 1951 Ekim ayında İskenderiye'de Resimli Tarih Mecmuası'nın yazarı Mehmet Ataker'e İstanbul'dan kayınpederi Vahidettin'den habersiz ayrılıp İnebolu'ya geldiğini açıklamış ve açıklamasını da şöyle tamamlamıştır. İnebolu'da eşraftan birinin evinde öğle yemeğini yedik. Ben bahçeye inmiştim. Bir kanun neferi yani inzibat geldi, selam vererek bir telgraf uzattı. Bu telgraf bizzat TBMM reisi Mustafa Kemal Paşa'dan geliyordu. Bunun üzerine derhal ikinci bir telgraf çekerek ancak vazife-i vataniye ve askeriye için geldiğimi, siyasi bir düşüncem olmadığını arzu ettikleri takdirde beni dosdoğru cepheye sevk etmelerini ve bunu da muvafık yani uygun görmedikleri takdirde beni diledikleri yerde enterne etmelerini yani gözaltına tutmalarını fakat İstanbul'a dönemeyeceğimi bildirerek bunu da muvafık görmedikleri takdirde doğru Avrupa'ya gönderilmeme müsaade edilmesi rica ettimse de cevap verilmedi. Derin bir sükutu hayale uğramıştım. O zaman 23 yaşındaydım. Tecrübesizdim. Teessürüm pek derin oldu. İstanbul'a döndüğüm zaman İngilizler tarafından yakalanacak, Kroker Oteli'ne hapsedilecek veya Malta'ya sürülecek, belki de öldürülecektim. Sarayın bana karşı takınacağı tavır, Vahidettin'in intikam almaya kalkması. Birer birer gözümün önüne geliyordu. İstanbul'a yaklaştıkça korku ve heyecandan titriyordum. Vapur Sirkeci'de rıhtıma yanaştı. Eşyalarımı bir hamala verdim. Doğruca eşim Sabiha Sultan'ın evine gittim. Hamdolsun korkularım boşuna çıktı. Resimli tarih mecmuası sayı 30, 1952, sayfa 1557. Dipnot. Şehzadenin geri çevrilmesine İnebul'da birkaç yaşlı Hürriyet ve İtilaf Partili'nden başka kimse aldırmaz. N. Peker, 1918-1923, İstiklal Savaşı, sayfa 333. Hani Vahidettin yollamıştı? Olayın kahramanı tam tersini söylüyor. Vahidettin'in intikam alacağını düşünerek tir tir titriyor zavallı. Sakın o da İngiliz ajanı ya da Kemalist ya da gizli bir resmi tarihçi olmasın. Ömer Faruk'un bu açıklamasını Hasan Hüseyin Ceylan da bilmektedir. Çünkü ilk bölümünü kaynak göstermeden aktarıyor ama yukarıda okuduğun son bölümü saklıyor. Büyük Oyun 1. sayfa 114-115. Kitabına neden Büyük Oyun adını koyduğu anlaşılıyor. Mustafa Müftüoğlu bu açıklamanın baş kısmını almış ama sonunu o da vermiyor. Yalan söyleyen tarihi utansın 4. sayfa 278. Oysa onun kitabının adı da pek iddialı. Yalan söyleyen tarihi utansın. Hani amaçları gerçeği ortaya çıkarmaktı? Tarih gibi ciddi bir bilim dalını bile mizaha dönüştürüyorlar. 2. Mısıroğlu'na göre Ömer Faruk'un İnebolu'ya geldiği sırada henüz hiçbir zafer kazanılmamışmış. Dipnot. Hasan Hüseyin Ceylan da Kağ Mısıroğlu'na kopya çekerek o tarihte henüz Anadolu'da hiçbir zaferin kazanılmamış olduğunu yazmış. Büyük Oyun 1. sayfa 131. Oysa bir yerde de diyor ki yüzlerce belge taradık. Büyük Oyun 1. sayfa 87. Belge neye derler bilseydi ve yüzlerce belgenin yerine birkaç ciddi kitapçık taramış olsaydı bu hazin duruma düşmezdi. İtiraf edeyim ki bilgisizliğin bu derecesine ne dendiğini bilmiyorum. O tarihe kadar TBMM açılmış, Doğu Cephesi birlikleri 28 Eylül 1920'de Sarıkamış'ı, 30 Ekim 1920'de Kars'ı, 12 Kasım 1920'de Iğdır'ı kurtarmış, 23 Şubat 1920'de Ardahan ve Artvin geri alınmış, Gümrü Anlaşması imzalanmış, isyanlar bastırılmış, Anzavur serserisiyle Kuvayi İnzibatiye tepelenmiş, Batı'da da düzenli ordu kurulmuş, 10-11 Ocak 1921'de 1. İnönü Savaşı, 1 Nisan 1921 günü 2. İnönü Savaşı kazanılmış, Sovyetler Birliği ve Afganistan ile dostluk anlaşmaları yapılmış, müttefikler Ankara'yı da Londra Konferansı'na çağırmak zorunda kalmışlardır. Onca kösteklemeye, yoksulluğa ve güçlüğe rağmen bir yıl içinde daha ne olsun? 3. Mısıroğlu ayrıca meclis açılalı 4 gün olmuştur diye yazıyor. Meclisin 23 Nisan 1921'de değil, 23 Nisan 1920'de açıldığını ilkokul çocukları bilebilir. Ömer Faruk İnebolu'ya geldiği gün meclis açılalı 4 gün değil, 1 yıl 4 gün olmuştur. Yani 369 gün. Ya sahiden bilmiyor ya da bildiği halde okuyucularını aldatmak için doğruyu yazmıyor. Sizce hangisi daha ayıp? 4. Mısıroğlu diyor ki bu telgraf Mustafa Kemal hakkındaki şüpheleri kuvvetlendirmiş ve Sultan Vahidettin'i asla tatmin etmemişti. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikinci grup adıyla anılarak muhafazakarlıklarıyla yani tutuculuklarıyla temayüz etmiş yani tanınmış bulunan muhalif mebusların ısrar ve sıkıştırması üzerine meclis adına Mustafa Kemal imzasıyla bütün millete hitaben bir beyanname bildiri dağıtılmıştı. Diğer birçok tarihi vesikalarda olduğu gibi bunda da hilafet ve saltanata bağlılık açıkça belirtiliyordu. Bu da yeni bir zati sungurluk. Çünkü söz konusu TBMM beyannamesinin Ömer Faruk'un İnebolu'ya gelişiyle hiçbir ilgisi yok. Onun gelişinden tam bir yıl önce ve meclisin açılışından iki gün sonra 25 Nisan 1920'de yayımlanmıştır. Birinci dönem zabıt ceritesi 1. yıl sayfa 60. Dipnot. Hasan Hüseyin Ceylan geri kalır mı? Tarihi tepe taklak eden bu iddiayı da her zaman gibi hiç incelemeden benimseyip olduğu gibi aktarıyor. Büyük Oyun 1. yıl sayfa 81. Mısıroğlu beyannamenin metnini ve tarihini biliyor ve yayın tarihini bile bile bir yıl sonraya kaydırıyor. Bu davranışa ne ad verilir? Üstelik 25 Nisan 1920'de ne ikinci grup vardır ne de bu bildirinin yayımlanması için birilerinin baskı yapmasını gerektirecek bir durum. Hz. Muhammed diyor ki aldatan bizden değildir. 11.1 Veliaht Abdülmecid Efendi konusu. Bazı yazarlar Ömer Faruk'un yaşını başını düşünerek milli mücadelenin başına geçemeyeceğini dikkate alıp işi daha ciddileştirmek gereğini duyuyor ve Veliaht Abdülmecid Efendi'nin de Anadolu'ya geçmek istediğini, hatta geçtiğini fakat Mustafa Kemal'in buna da engel olduğunu yazıyorlar. Necip Fazıl Kısakürek. Anadolu'ya geçmek isteyen Veliaht Abdülmecid Efendi'nin karşısına çıkardıkları engel, milli hareket gelişmeye başlar başlamaz saraya ne gözle bakıldığının şaşmaz delilidir. Vahidettin sayfa 146. Vehbi Vakkasoğlu, Anadolu'ya geçip milli mücadeleye katılmak isteyen şehzadelere bile Ankara hükümetince müsaade olunmamış, Abdülmecid ve Ömer Faruk Efendiler geriye döndürülmüştü. Dipnot, Vera Dumesnil diyor ki ve Fransız hanımlar Türk prenslerinin şehzadelerinin verdiği baloların açılışlarını yapıyor, Elizabeth'i Arif Paşa'nın hanımı giydirdi. Ondan başka kimseyle dans etmek istemeyen çok yakışıklı genç bir Türk prensi şehzadesi de çok güzel ve çok güzel diyordu. Fransız elçiliğinde ya da amirallik gemisine verilen davetlere Türkler de çağrılıyor. Aralarında padişah kanı taşıyan prensler, şehzadeler var. İşgal İstanbul'u sayfa 9-50-60. Hanedanın delikanlıları işgalcilerle birlikte eğlenirlerken Anadolu'da kadınlar bile dövüşüyorlardı. Kurtuluş Savaşı günlüğü 1. sayfa 351. F.A. Tansel, İstiklal Harbi'nde mücahit kadınlarımız. Vakkasoğlu aktardığım bu satırları Son Bozgun adlı bir başka kitabında da tekrar ediyor 1. sayfa 147 ve dayanak olarak da bu satırları gönderme yapıyor. Yani kendi masalını kanıt diye ileri sürüyor. Böyle bir şey ancak bizim alternatif tarih yazıcılarında görülebilecek bir tuhaflık. Yalanın kemiği yok ki boğazına takılsın. 1. Oysa Abdülmecid Efendi'nin oğlu Ömer Faruk Efendi bile Mustafa Kemal'in babasını davet ettiğini fakat babasının daveti reddettiğini doğruluyor. Buyurun. Bir akşam Nişantaşı'nda evimde oturuyorduk. Dipnot. Bu cümle dergide Dolmabahçe Sarayı'nda oturuyorduk diye yayımlanmıştır. Ömer Faruk Efendi bir mektupla bu yanlışı düzeltir. Röportaj metninde düzeltilmesini istediği tek husus da budur. Ben aktarırken düzeltmeyi dikkate aldım. Yolladığı mektubun orijinali Cemal Kutay bilinmeyen tarihimiz 1. cilt 1974 sayfa 333'te var. Vakit gece yarısına geliyordu. Kapı vuruldu. Sizi bir asker görmek istiyor dediler. Aşağıya indim. Kendi yaverim Topçu Binbaşısı Faik Bey gayet mühim bir mevzu görüşmek üzere Anadolu'dan gelen bir zatla birlikte bu gece ne olursa olsun bizi görmek istediğini yazı ile bildirmişti. Gece saat 3'te arka kapıdan gelmeleri için haber gönderdim. Tam vaktinde geldiler, onları gizlice içeri aldık. Anadolu'dan gelen zat babamın eski yaveri Yümlü yani General Üresin Bey'di. Dipnot, o sırada yüzbaşıdır. İstanbul'a gelince Nemrut Mustafa'nın başkan olduğu harp divanınca idama mahkum edildiğini öğrenir. Gerekçesi Anadolu harekatıyla yakından ilgisi olduğu için. Yümlü Üresi'nin 1952 Mart ayında Cumhuriyet Gazetesi'ne yayımlanan anılarından aktaran N.H. Ulu, Halifenin Sonu sayfa 41. Ben Mustafa Kemal'den geliyorum dedi ve bir zarf uzattı. Babam Veliaht Abdülmecid zarfı açtı. İçinden çıkan bir mektupta şunlar yazılıydı. İstiklal için mücadele eyleyen milletimizin başına geçmek üzere Anadolu'ya geçmeniz mütemennadır. Diliyoruz efendim. TBMM Reisi Mustafa Kemal. İkinci mektup Hamdullah Supi Bey'den, üçüncüsü ise Roma Sefiri Cami Bey'dendi. Hepsi de aynı mealde, anlamdaydılar. Babam bunları okuyunca şaşırdı. Yümlü Bey, bugün gidiyoruz. Derseniz her şey hazır. Sizi Anadolu'ya geçirmek için bütün tertibat alınmıştır dedi. Dipnot, İstanbul'daki gizli örgüt bir İtalyan gemisiyle anlaşır. Gemi büyükler önünde bekleyecektir. Bunun için gerekli 500 lira güçlükle bulunarak Ankara'dan İstanbul'daki gizli örgüte yollanır. Y. Üresinden aktaran N.H. Ulu, Halifeliğin Sonu sayfa 40. Memleket işgal altındaydı. Nasıl gidebilirdi anlayamıyordum. Yaver ilave etti. Siz gidiyorum deyiniz o kadar. Babam hala düşünüyordu. Ona hiç tereddüt etmeyiniz dedim. Muvaffak olduğunuz takdirde memleketinizi, ailenizi ve saltanatınızı kurtarmış olursunuz. Vahdettin tahtında oturuyor. Hiçbir şey değişmez. Gitseniz iyi olur. Yaver de aynı fikirdeydi. Babam nihayet Yümlü Bey'e Mustafa Kemal her şeyi yapacağımdan şüphe etmesin. Oraya gelirdim. Lakin benim de hilafetim ilan edilecek. Ben ikilik yapamam. Bunu benden beklemesin dedi. Dipnot, Yümlü Bey, Abdülmecid'in düşünmek ve Ağa İzzet Paşa, damat Şerif Paşa ve damat Halit Paşa ile görüşmek için birkaç gün süre istediğini, olumsuz kararını ikinci görüşmede bildirdiğini söylüyor. Halifeliğin Sonu sayfa 44 ve devamı. Abdülmecid de 1922 Eylül'ün sonuna doğru köşküne davet ettiği Yahya Kemal'e der ki, Mustafa Kemal Paşa'yı göreceğiniz vakit bu sözlerimi kendisine söylemenizi rica ederim. 2 sene evvel bana bir mektup gönderdiler, beni Anadolu'ya davet ediyorlardı. Lakin o zaman İngilizlerin ve Vahidettin Han'ın casuslarıyla sarılmış bulunuyordum. Mektubuna cevap vermeyi arzu ettimse de cevap namem tutulur diye göndermekten çekindim. Tarih Musahabeleri, sayfa 118. Yümlü Bey İnebolu'ya yalnız döner, durumu telgraf başında Mustafa Kemal'e bildirir. Mustafa Kemal'in tepkisi, Allah müstahaklarını versin, ne yapalım? Milletin kendi öz kuvvetinden başka bir şeye güvenmemek, inanmamak lazım geldiğine bir kere daha kâni olduk. Nehe Ulu, Halifeliğin Sonu, sayfa 46. O halde ben giderim dedim. Fakat kızım Neslişah o sıralarda doğmak üzereydi. Ailemi doğum esnasında yalnız bırakamayacağımı anladım. Bu yüzden 3 ay kaybettim. O esnada vaziyetler değişmiş, bize artık ihtiyaç kalmamıştı. Fakat ben bunu tabiidir ki bilemezdim ama kararımı vermiştim. Resimli Tarih Mecmuası sayı 29 Mayıs 1952 sayfa 1499. Oğlu, babası Abdülmecid'in Mustafa Kemal tarafından İstiklal mücadelesi yapan milletin başına geçmek üzere davet edildiğini ama babasını kabul etmediğini işte böyle anlatıyor. Dipnot. Vahidettin bu olayı kızı Sabiha'dan öğrenmiş. İngilizlerin de isteğine uyarak Abdülmecid'in oturduğu Dolmabahçe Sarayı'nı tel örgülerle çevirtir. Saray 31 Ağustos 7 Ekim arasında Türk ve İngiliz polisleri tarafından 38 gün gözetim altına tutulacaktır. Yeşke, İngiliz Belgeleri, sayfa 17. Necip Fazıl Kısaküre'nin yanlışlığını düzeltmesine artık imkan yok. Ama öteki yazıcılar ne yapacaklar? Ömer Faruk da Kemalist, dalkavuk, devrimbaz, kalemşor, para karşılığı gerçekleri örten resmi tarihçi diye tahkir mi edecekler? Yoksa tarihten ve tarihçilerden özür dileyerek gerçekleri kabullenip yanlışlarını mı düzeltecekler? Göreceğiz. Hasan Hüseyin Ceylan da şöyle yazıyor. 70 yıldır Türkiye'de tarih adına öğretilenler ise aynen Sultan Vahidettin olayında olduğu gibi Veliaht Abdülmecid olayında da olmuş ve Veliaht'ın Anadolu'ya bizzat Mustafa Kemal tarafından çağrıldığını ve Abdülmecid Efendi'nin de bu davetten kaçarak milli mücadeleye katılmadığını hep bir masal gibi anlata gelmişlerdir. Abdülmecid Efendi'nin eski yaveri Yümlü Güres'in, doğrusu Üres'in, paşanın hatıralarında bu konuyla ilgili anlatılan uzun bir hatırattan bile Abdülmecid Efendi'nin ve oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin milli mücadeleye kendi arzularıyla katılmak istediklerini ve fakat asıl Mustafa Kemal'in bu teşebbüsleri özenle engellediğini görürüz. Büyük Oyun 1. sayfa 57. Bu iddialarına dayanak olarak Yümlü Üres'in ve H. Ertürk'ün anılarını göstermiş. Dipnot. Gelişi güzellik ve özensizlikten kaynaklanan bu gibi yanlışlıklardan 2 örnek daha vereyim. Mesela Necip Fazıl Kısakürek o kadar yararlandığı T. Mümtaz Göztepe'nin soyadını sürekli Boztepe diye anmaktadır. Vahidüddin, sayfa 209. Mısıroğlu da Fahrettin Altay'ın soyadını Altaylı diye yazıyor. Hilafet, sayfa 175.